أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz devletin temel görevlerinden adalet ve emniyet konusu olacaktır. Biliyorsunuz adalet, dengeli davranma, her hak sahibinin hakkını verme, emniyette güvenlik içerisinde yaşayabilmektir. Şimdi Allah-u Teala bu dünyayı imtihan için yaratmış. Başlangıçtan itibaren bütün şartlar imtihan için koymuş. Bizi de muhalif bir yapıda yaratmıştır. İmtihandan sorumlu tuttuğu insanlar ve cinler her ikisi de muhalif bir yapıdadır. Bakıyorsunuz ki insanlar, mesela cinler, en baştaki muhalefet Allah'a karşı yapılıyor. Allah'a baş kaldırılıyor ki en fazla yapılan, en büyük muhalefet Allah'a karşıdır. Yani bu Allah'ın yarattığı vücuda sahip olan insanlar, Allah'ın yarattığı bu dünyada her şeyi borçlu oldukları Allah'a karşı baş kaldırmaktan herhangi bir şekilde vazgeçmiyorlar. Biliyorsunuz ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam'dır. Allah Adem Aleyhisselam'a yerin ve göklerin bilgilerini öğrettikten sonra melekler onu ciddi anlamda kıskandılar. Çünkü bize öğretilen geleneksel bilginin tam zıttına melekler de aynen bizim gibi imtihana tabidirler ve bir muhalif yapıları vardır. O muhalif yapıya engel olabilenler imtihanı kazanırlar, engel olamayanlar kaybederler. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala o bilgileri öğrettikten sonra, hani Adem'in yaratılışına itiraz etmişlerdi. Ben bir muhalif varlık yaratıyorum dediği zaman Allah, orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratıyorsun demişlerdi. Bakara suresi 30 ve devamı ayetlerinde. Yani bu tam bir muhalefettir değil mi? Allah-u Teala diyor ki yeryüzünde muhalif bir varlık yaratıyorum. Onlar da fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratıyorsun diye Allah'a muhalefet ediyorlar. Sonra kendilerini toparlıyorlar. Yanlış yaptık galiba. وَنَحْنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكُ وَنُقَدِّسُ لَكُ diyorlar. İşte sen her şeyi güzel yaparsın, onun için biz sana boyun eğeriz. Yani boyun eğmemiz boşuna değil. Senden dolayı bu yaratacağın varlığı temiz sayarız diyorlar. Allah-u Teala da sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a bütün eşyanın bilgisini öğretiyor. Yeri ve gökleri öğretiyor. İnşallah bizim bu dergimizin yeni sayısında bu konuda bir makale çıkacak. Orada onun ayrıntılarını görürsünüz. Melekler Adem Aleyhisselam'ın bu bilgisini görünce kıskanıyorlar. Ondan dolayı da Allah-u Teala Adem'e secde emri veriyor. Hepsi kendisine hakim oluyor, secde ediyor. Onların içerisinden iblis secde etmiyor. Peki secde etmeyince Allah'ın yaptığı sadece bu görevden kovmak oluyor. Ama başka bir ceza vermiyor. Yani şöyle diyelim, işte bu hapis cezası, öldürme cezası, bilmem şu bu falan filan diye bir ceza yok. İblis bu arada yani öylesine, mesela diyor ki Allah-u Teala Nisa suresinin 118. 117. ayetinde işte insanların, bu puta tapanların Allah ile kendi aralarına iblisi koyup bu inatçı şeytanı aracı koyduklarını söylüyor. Diyor ki la'anehullah, Allah onu dışlamıştır. Yani Allah onu dışlayarak görevinden kovmuştur. Dışlanmasının arkasından ne diyor? Ve kâle le'ettehidenne min ibâdike nasîben mefrûda. Senin kullarından belli bir kısmını kendime bağlayacağım diyor. Alacağım diyor. Ve le'udillennehum, kesinlikle onları saptıracağım. Ve le'umenniyennehum, onları şey yapacağım, böyle hayallere yönlendireceğim. Ve le'amurannehum, onlara emredeceğim. فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنَعَمْ, o koyun, keçi, sığır, devenin kulaklarını kesecekler. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ, emredeceğim. Kesinlikle onlar Allah'ın yarattığını değiştireceklerdir. Yani Allah'ın yarattığını beğenmeyecek, şu şekilde işte bugün olduğu gibi işte gıdaları, şusu busu, her şeyi bozmaları. Yani Allah'ın dinini değiştireceklerdir. Bakın, bu derece meydan okuyan iblisi Allah kıyamete kadar yaşatmayı kabul etmiştir. Bu kadar meydan okumasına rağmen. Arkasından Adem Aleyhisselam bütün bilgileri öğreniyor. Her şeyi, her şeye sahip olduğu bir bahçeye giriyor. Allah'ın koyduğu tek yasak olan şu ağaçtan yememe şeyini yiyor. İblise uyuyor. Ve Allah da onu oradan çıkarıyor. Fakat asla ölüm cezası falan vermiyor. Şimdi buradan niye anlatıyorum? Allah bu dünyayı imtihan için yarattığından dolayı Allah'a isyan edenler de, Allah'a itaat edenler de eğer fiili bir tavır içerisine bir şiddete başvurmamışlarsa, bunların bu tavırları cezayı hak edecekleri bir şey değil. Dolayısıyla biz hiç kimseyi bizim gibi olmaya zorlayamayız. Allah'ın hiçbir nebisi böyle yapmamıştır. Şimdi Allah'ın imtihan için yarattığı bir toplumda yaşayabilmek için çok sabırlı olmak lazım. Yani bakarsınız ki sizin yetiştirdiğiniz insan, sizin mesela şöyle şey yapalım, çocuğunuz var, gece gündüz çalışıp para kazanmışsınız, cebine bir harçlık koymuşsunuz, o harçlığı gitmiş, öyle bir kötü yerlerde kullanmış ki. Niye yaptın dediğiniz zaman da kendini haklı görüyor. Dolayısıyla bu dünyada herkesin günah işleme hakkı var. Çünkü Allah öyle şey yapmıştır. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Herkesin cennete gitme hürriyeti var. Ve muhalif yapıda yaratılmış insanlardır. Bu muhalefeti baştan kabul etmek zorundayız. Allah öyle yaratmış. O zaman bu şeye rağmen insanların duyguları, düşünceleri, şunlara bakmadan onların rahat, güven içerisinde yaşayabilecekleri ortam hazırlanacak. Mesela iblis kıyamete kadar güven içinde yaşayabiliyor. Adem Aleyhisselam o günahına rağmen tevbe edebilmiş ve güven içinde hayatını sürdürmüştür. Bugün çevrenize bakın, bir sürü günahkar insanlar vardır. Allah onları bu dünyadayken hemen cezalandırmıyor, müsaade ediyor. O zaman eğer Müslümanlar bir topluluk oluşturacaklarsa, bu topluluğun adına devlet dersiniz, demezsiniz, o ayrı bir konu. Bu toplulukta insanlara adaleti ve güveni, yani adil bir ortamda güvenli bir şekilde yaşama hakkını tanımak zorundasınız. Çünkü Allah-u Teala, biliyorsunuz bizde her hutbenin arkasında şu ayet okunur. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Nahl Suresinin 90. ayeti. Allah adaleti ve ihsanı, yani içten samimi davranmayı emreder. Öyle ikili şey değil yani. İçi başka, dışı başka değil. Samimi. Ve itâ-i zil-kurba, en yakınlara bir şeyler vermeyi ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. Fuhşun bütün çeşitlerinden, Allah'ın çirkin gördüğü davranışlardan ve aşırılıklardan da yasaklamıştır. Ya'idukum leallekum tezekkerun. Allah size bu şekilde öğüt veriyor. Belki doğru bilgilerinizi kullanırsınız. Bu bilgilerden yararlanırsınız. İşte burada yani şey var. Kendi duygularımıza eğer hakim olamazsak o zaman ne olur? Yani dine kendimiz uymazsak o zaman ne yaparız? Dini kendimize uydurmaya başlarız. Yani bütün şeylerde olduğu gibi sapıklıklarda olduğu gibi o şekilde olur. O zaman bakarsınız ki insanlar din adına yalan yanlış şeyler söylemeye başlamışlar. Mesela şeyde eğer kendi arzularına göre hareket etmek isterlerse doğruları söyleyenleri etkisiz hale getirmenin bütün yollarına girerler. Fikir hürriyetini, davranış hürriyetini tamamen engellerler. İnşallah biz bu fikir özgürlüğünü daha sonraki zamanlarda derslerde ortaya anlatmaya çalışacağız. Ama bugün için şu adalet ve güven konusunu şey yapmamız lazım. Çünkü eğer bir yerde adalet yoksa orada insanlar hiç kendilerini güven içerisinde de hissedemezler. Hak ettiklerini alamıyorlarsa son derece sıkıntılı tavır içerisinde bulunurlar ve oradan kaçmanın yollarını ararlar. Eğer güven yoksa orada hiçbir zaman ekonomik rahatlık olamaz, mümkün değil. Neydi o şey? Darabullahu meselen beldeten, gariyeten, emineten, mutmainneten. Hangi ayette o?
Nahil suresi 112.
Nahil 112, evet. Şimdi bu şey de çok önemli. Bak diyor ki Allah-u Teala Darabullahu meselen gariyeten, kânet emineten. Allah bir örnek verir. Bir kariye ülke anlamına gelebilir Kur'an-ı Kerim'de. Köy manasında, yani insanların toplu yaşadığı yerler manasında, ister küçük olsun, ister büyük olsun. Dolayısıyla ülke manasında kullanılır. Şöyle bir ülkeyi Allah örnek verir. Kânet âmineten mutmainneten, güven ve tatmin ortamı içerisindeydi. Tatmin ne demek? Ben çalıştığımın karşılığını alıyorum. Zulme uğramıyorum ve güven içerisindeyim. Yani ben buradan güvenle İşte Ankara'ya gidip geliyorum. Burada ürettiğim malı ister Ankara'da, ister İstanbul'da, dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla satabiliyorum. Cebime paramı koyduğum zaman geliyorum. Geldiğim zaman buradaki üretim tesislerimde herhangi bir problem yok. Herhangi bir şey olmuyor. Güven içerisinde. Öyle olduğu zaman siz rahatlıkla çalışabilirsiniz. Güven varsa, tatmin varsa orada huzur vardır. Herkes oraya gelmek ister. Herkes oraya gelmek ister. Mesela biraz önce arkadaşlar anlatıyordu. Neydi o? Bir pilot ne demişti size?
Bu Afganistan'a gittiklerinde bizim arkadaşlar sormuşlar. Acaba gezebiliyor musunuz Afganistan'a indiğinizde? Adam demiş ya uçaktan inebiliyor musunuz diye sorsaydınız daha doğru bir soru olurdu. Yani Müslüman bir ülkeye gidilmiş, pilot uçaktan inmeye bile korkuyor. Ki kaldı ki gidecek şehirleri gezecek de ülkede ne var ne yok görecek. O kadar güvensiz bir ortam olduğundan bahsetmiş.
Kişi oraya giderken ekmeğini bile başka yerden alır değil mi? Cebindeki parayı oraya bırakır mı? Oradan şuradan şunu alıp da çocuklarıma ya da gittiğim yere hediye götüreyim diyebilir mi? Onun için ekonomik problemleri ortadan kaldırmak isteyenlerin ilk yapması gereken güven ve tatmin ortamıdır. İşte Allah-u Teala devamında şunu söylüyor. يَئْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا. İşte güven ve tatmin olan bir ülkeye her taraftan bol miktarda rızkı gelir. Niye? Herkes malını oraya satma, orada satmak ister. Bilir ki ben burada veresiye de versem ben paramı alırım. Kalmaz. Haksızlığa uğramam. Ürettiğini de orada satar. Onun malını da alır. Bilir ki ben buradan mal alırsam eğer malda bir çürük çıkarsa ben onu iade edebilirim. Mesela eskiden esnaf birbirini çok sıkı bir şekilde kontrol etme hakkına sahipti. Onun için mesela diyelim ki un kapanında işte un kapanı deniyor. Kapan oradaki esnaf. Herkes birbirini kontrol eder. Efendim yağ kapanı, bal kapanı her tarafta böyle. Siz orada gider de mal alırsanız eğer malda bir problem varsa o esnafın tamamı o kişiyi suçlar hatta gerekirse o adamın dükkanının kapatılması için eğer şey yapmıyorsa bu adamı bu çarşıdan kovun diye mahkemeye talepte bulunur. Mahkeme haklıysa gerekçeler onun dükkanını oradan kapatırlardı. Hatta şeyde şu Haliç tersanesi var ya bir zamanlar orayla alakalı bir defter elime geçmişti. Hani size zaman zaman söylüyorum İstanbul mahkemeleri arşivini 21 sene idare ettim. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacı şey yaptı. İşte doktoramı orada yaptım bu. İşte 1984'te bitmiş basılan bir kitaptır bu. Orada şöyle bir şey vardı. Oraya yeni alınacak işçilerin güvenilirliği konusunda bütün işçilere soruluyor. Bu adama güveniyor musunuz? Eğer birisi derse ki ben güvenmem almıyorlardı oraya. Çünkü orada herhangi bir tazminatı gerektirecek bir hata yapılsa işçilerin tamamı ödüyordu. Dolayısıyla herkes dikkat ediyor. Yani güven ve tatmin ortamı ne kadar önemli. Mesela Osmanlı boşuna dünyanın en uzun yaşayan ülkesi değil. Fekeferat bi en'umillah Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yaptı bu ülke. Fe'edâgaha Allahu libâsel cu'i vel havf. Allah da onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Yani öyle bir şey üzerlerine çöktü. Bimâ kânû yasnaûn yaptıklarına karşılık. Yine burada birkaç kere anlatmıştım. Bu şeriat stilleri arşivinde çalışırken en fazla Amerikalılar geliyor. Avrupa'dan birkaç kişi geliyor. Ondan sonra işte uzak doğudan çok nadir gelenler oluyor. İslam ülkelerinden eski işte bir arsayla ilgili bir tapu problemi varsa bakmak için geliyor. Araştırma yapmak için gelen yok. Bir gün İşte şey yok, o zaman daha kalorifer falan yok. Benim odamda soba yanıyor. Fazla bir araştırmacı yok. Amerika'dan gelen Rhodes Murphy, ki çok tanınmış bir tarihçidir bugün dünyada. Ona dedim, gel benim odamda çalış. Yani bu oda sıcak nasıl olsa. Senin için ayrıca bir soba yakmayalım. Şimdi böyle çalışırken önde bir defter böyle yapıyor. Hı? Allah baktım adam acayip haller aldı yani karşımda. Yahu dedim hayırdır ne oldu? Yahu dedi şu Osmanlı var ya dedi bir acayip bir ülke. Ne? Ya basitte mükemmelliği yakalamış dedi ya. Nasıl oluyor? Ya bakıyorsun ki hiçbir şey. Böyle şey mi olur diyorsun. Bir de bakıyorsun ki yani çok basit ama mükemmel. Ne oldu dedim. Ya dedi şu Perşembe pazarında bir hanın tamiri olayı var. Hanın yöneticisi çağırmış. Bir usta. Tamam buraya kaç lira yaparsın? Kadar, tamam. Ya böyle şey mi olur? İşte ihale açacaksın. Gelecekler işte herkes teklifini verecek falan. Biz hep böyle düşünüyoruz diyor. Fakat diyor orada tutmuş o bölgenin tanınmış iş adamlarından 11 tanesini de adamı kontrolle görevlendirmiş. Lan şimdi bu iş adamları onun parasına tenezzül etmezler. Bu adamın orada ne malzemeden çalması mümkün, ne işi aksatması mümkün, ne bir yanlış bir şey yapması mümkün. Bu ne biçim bir şey ya? Ondan sonra ya dedim niye siz hep siz geliyorsunuz şeye, bu araştırmaları yapmaya? Bak dedi sana bir şey söyleyeyim. Tarihin, yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz Amerikalılar olarak bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Neler buldunuz dedim. Dedi ki vallahi ben tam 11 senedir dedi. Nerede Osmanlı arşivi varsa orada çalışıyorum dedi. Adam o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki onun Türk olmadığını anlayamazsınız. Şimdi Osmanlı'nın değişmez karakteri asla haksızlık yapmamaktır. Bak güveni görüyor musun? Yani dışa böyle bir şey vermiş. Sen Müslüman mısın? Kafir misin? Yerli misin? Yabancı mısın? Zengin misin? Fakir misin? Şu ırktan mısın? Bu ırk mı? Osmanlı hiç ilgilendirmez. Osmanlı kesinlikle ona adil davranır. Ben dedi yani bu araştırmalar içerisinde şu ana kadar bir tane bir belge bulamadım ki dosyama koyayım. Herhangi bir ilmi toplandı işte Osmanlıların yaptıkları zulüm diye göstereyim millete. Bir tane şeyde buldum dedi. Bu Şam'daki arşivlerde bir sevindim iyi buldum diye bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Osmanlı yapmamış. Şimdi bu nedir? Güven ve tatmin ortamıdır değil mi? O zaman işte huzur içerisinde yaşarsınız. İşte bu çalışmada görürsünüz. Mahkeme şeyde Osmanlı mahkeme arşivlerinde ceza davası kolay kolay bulamazsınız. Suç işlenmez. Çünkü o yapı insanların suç işlemesine engel oluyor. Ha orada yanlışlar var mı? Çok yanlışlar var ama yanlışlar Osmanlı idarecilerinden kaynaklanmıyor. Ulemadan kaynaklanıyor. Onlar da bilmiyorlar onun yanlış olduğunu. Diyorlar ki bu böyle, hep öyle. Söyle. Ulemadan kaynaklanıyor, oradan değil. Tabii ben şunu da düşünüyorum. Bir de çok büyük bir geçmişi var. Yani şeyden, Orta Asya'dan buraya kadar Türklerin çok büyük bir geçmişleri var. O geçmişten aldıkları tecrübeyi de sona kadar korumuşlar. Ama 19. asırdan itibaren artık biz biz değiliz. Ama tekrar biz olmak zorundayız. Onun için önce şu adaletle ilgili ayetleri bir Yahya'dan dinleyelim. Evet Yahya.
Meşhur bir sözle başlamak istiyorum. Hep denir yani adalet mülkün temelidir diye. Ta Hazreti Ömer'e kadar atfedilen bir sözdür bu. Adaletin olmadığı yerde çünkü zulüm olur. Zulmün olduğu yerde de haksızlıklar, her türlü sorun, açlık, korku baş gösterir, normaldir. Aslına bakarsanız adalet herkes tarafından da arzu edilen bir şeydir. Hani dünyanın en zalim hükümdarı bile olsa en azından kendisi için adalet ister. Başkaları için istemese de adalet kendisi için güzeldir. Ve günün birinde mutlaka da lazım olur. O yüzden bir tarafta tutarlar adil olmayı. Adalet, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hakk'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan bir tanesi. Ama herhalde bazen bir şey çok tekrar ede ede insanlar tarafından önemsiz hale mi geliyor nedir? Mesela hocamın girişte okuduğu ayet, Nahl Suresi 90. ayet. Her cuma günü hutbelerde, hutbe bittikten sonra da minberden inmeden imamın okuduğu, hatibin okuduğu son ayet. İnna Allahe ye'muru bil adli dedi. Artık çoğu kişi dinleye dinleye ezberlemiştir. Ama çok sık duyulduğu için bile içeriğinden kimse yani ya haberdar değil ya da artık umursamıyor. Maalesef o duruma gelmişiz. Orada Allah ne buyuruyordu? Allah size adaleti emrediyor. Değil mi? Emrediyor Allah adaleti. Ne gibi? Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi. Allah'ın bir tavsiyesi falan değil mi? Yani yaparsanız iyi olur. Yapmak zorundasınız bunu. Peki insan neyde adil olmak zorunda? Adalet sırf hukuk için mi geçerli? Hayır. Hukukta adalet lazım evet ama onun dışında sosyal hayatın her alanında insan adil olmak zorunda. Evinizde bile adil olmak zorundasınız. Okulda, eğitimde adil olmak zorundasınız. Ekonomik hayatta, ticari hayatta adil olmak zorundasınız. Ve adalet bireyden başlar, topluma öyle yayılır. Mesela Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede, En'am suresinin 152. ayetinde, bakın konuşurken bile adaletli olmaktan bahsediyor. Birçoğumuz için belki bu ayet pek bilinmiyor, duyulmuyor. 152. ayetin başında Cenab-ı Hak bir takım emir ve yasaklarda bulunuyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَا اَلَى الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ Hani yetim çocuklar büyüyüp kendi mallarını yönetecek çağa gelinceye kadar yöneticileri olarak, vasileri olarak sizler en güzel şekilde onun malını idare edin. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Ölçüyü ve tartıyı hakka uygun bir şekilde yapın. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle sorumlu mükellef tutmayız. Şimdi dikkat edelim. Ve izâ kultum, bakın söz söyleyeceğiniz zaman, bir şey diyeceğiniz zaman, fe'dilû, adaletli olun, adil olun. Ve le mükâne zâ kurba, karşınızda bu sözü söylediğiniz kişi çok yakınınız biri olsa bile. Yani annenle, babanla, çoluğunla, çocuğunla konuşurken bile adaletli olacaksın. Yani ne demek? Dengeli davranacaksın. Neyi gerektiriyorsa onu hakka uygun bir şekilde söyleyeceksin. Güzel bir şeyi bile çirkin söyleyebiliyoruz değil mi zaman zaman? Bak Allah diyor ki hayır. Ne söyleyeceksen onu bile dengeli söyleyeceksin. Bakın konuşurken adaletli olmak, sosyal hayatta adaletli olmak, hukukta hüküm verirken de adaletli olmak. Bugünkü konumuz bizim, hani devletin temel bir ilkesi olarak adalet olduğu için ister istemez biz hani hukuk anlamındaki adalete yoğunlaşmak zorundayız. Kur'an'a göre adaletin ölçüsü kişiler veya sayısal azlık veya çokluk değildir. Adaletin ölçüsü hakkaniyettir. Hakka uygunluktur. Bir şey hakka uygunsa doğrudur, değilse kim tarafından savunuluyorsa savunsun o yanlıştır. Hüküm de hakka göre verilmelidir. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak A'raf suresinin 181. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve mimmen halakna ummetun yehdune bil hakki ve bihi ya'dilun. Hani bizim yarattıklarımız içinde öyle topluluk vardır ki, yani her çağda bir takım topluluklar vardır ki hem hakkı gösterirler, yani kendileri hakka uyar, insanları da hakka yönlendirirler. Ama ve bihi ya'dilun ve o hakla insanlar arasında adaletli davranırlar. O hakka göre davranırlar. Başka bir ölçüye göre değil. Adalet mutlaka hakka uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Eğer hakkı dışlar da onun yerine kendi arzularınızı, ne bileyim siyasi emellerinizi, ikbal beklentinizi, maddi menfaatinizi koyar da ona göre hüküm verirseniz ne olur? Hakkı kendi heva ve hevesine uydurursanız, Cenab-ı Hak bunun da cevabını Mü'minun suresi, 23. surenin 71. ayetinde şöyle ifade buyuruyor. وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak insanların arzularına göre olacak olsa, yani hak onlara tabi olacak olsa ne olur? Yani adalet artık insanların tek eline, inhisarına bırakılırsa لَفَسَدِدِ السَّمَاوَاتُ vel ardu ve men fihin. Gökler, yer ve bu ikisi arasında olan herkes, her şey fesada uğrar. Kesinlikle böyle olur diyor Allah. Lefes ededi semavat. Gökler bozulur. Yer bozulur. Göklerde ve yerde yaşayanlar bozulur. Her yerde fesat hakim olur. Bugün böyle değil mi işte? Adaleti ya sadece kendimiz istediğimiz için uyguluyoruz ya da tamamen hayatımızdan dışlamışız. Adaletin olmadığı yerde işte Allah diyor ki fesat olur, bozgunculuk olur, zulüm olur, haksızlık olur, korku olur, güvensizlik ortamı olur. Bunların olduğu yerde de hiçbir şekilde istenilen bir hayat yaşanamaz. Bakın Cenab-ı Hak nebileri örneğinde bile bu adalet vurgusunu nasıl yapıyor? Diyor ki yani hem bir nebi hem de bir devlet başkanı, kral olan Davud Aleyhisselam'ın örneği. Sa'd suresi 38. sure 26. ayet. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ya Davud, inna cealnake halifeten fil ard. Davud, hani senin bu toprakları halife yaptık. Yani birinin yerine, yönetimin başına sen geçtin. Devlet başkanı oldun. Peki ne yapacaksın? Bir devlet başkanı olarak yapman gereken ilk şey, fahkum beynen nasi bil hakki. İnsanlar arasında hak ile hükmedeceksin. Nasıl olsa her şeyin başı benim. Ben ne dersem o olur demeyeceksin. Hak neyse, doğru neyse onu hakim kılmak için onunla hüküm vereceksin. Ve la tettebi'il heva. Kesinlikle arzularına uymayacaksın. Bakın Allah hem nebi yapmış, hem de bu dünyada belki birçok kişinin ulaşmak istediği o devlet başkanlığı makamına siyasi olarak ulaşabilecek en yüksek yere ulaştırmış. Ama ona verdiği ilk emir. Kesinlikle diyor, hakka uygun davranacak, asla arzularına tabi olmayacaksın. Olursa ne olur? Feyudilleke an sebilillah. Arzuların seni Allah yolundan saptırır. Yani hem arzularına göre hüküm verecek, hem doğru yolda olacaksın. Bu mümkün değil. Haktan ayrıldığınız an, adaletten taviz verdiğiniz an, Allah yolunda artık olmanız mümkün değil. İnnellezîne yazillûne an sebilillah. Allah yolundan sapanlar, yolunu şaşıranlar bilecekler ki lehum azabun şedid, kendilerini bu yaptıkları suça uygun bir şekilde bir azap bekliyor öbür tarafta. Bima nesu yevmel hisab, hani yarın bir gün Allah'ın önünde hesap vermeyi unuttuklarından dolayı. Yani herhangi bir konuda hüküm vereceğiniz zaman önce yarın sen bunun hesabını vereceksin. Bunu aklına getirmen lazım. O yüzden adaletten şaşmamak lazım. Adalet her zaman, her yerde ve herkes için lazımdır. Sadece bizim için, bizim hemşerilerimiz için, bizim partimiz için, bizim cemaatimiz için, bizim devletimiz için, bizim insanımız için değil, herkes için. Ne zaman? Her zaman. Nerede? Her yerde. Adalet ilkesinden asla taviz verilemez. Resulullah örnekliğinde peki ne var Kur'an-ı Kerim'de? Şura suresi 42. surenin 15. ayetinde bakın bu sefer Resulullah'a hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki yukarıda müşrikleri anlattıktan sonra hani müşrikler şöyle yaptılar böyle yaptılar kendilerine apaçık beyine deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler. Felidâlike fedâ. Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap. Çağrını yap ama vestakim kema umirde. Önce sen sana ne emredilmişse o istikamette ol. Görüyor musunuz? Resulullah'a ilk dediğine bakın Cenab-ı Hak. Önce sen dosdoğru olacaksın bir defa. Sonra وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءُهُمْ. Kesinlikle onların arzularına uymayacaksın. Yani ne demek? Onları razı etmek için, gönüllerini kazanmak için haktan taviz vermeyeceksin kesinlikle. Doğru neyse o. Peki ve kul ve onlara da de ki amentu bima enzelallahu min kitab. Ben Allah'ın kitap namına indirdiği her şeye iman ederim. Ve umirtu ve bana şu emredildi. Allah bana şunu emretti. Li a'dile beynekum. Aranızda adaletli davranmayı emretti Allah bana. Bak müşrik de olsanız görevim size adaletli davranmak. İnanmıyorlar, inanmasınlar. İnanmadıklarının hesabını kime verecekler? Cenab-ı Hakk'a verecekler. Biz kullar olarak Resulullah bile onlara inanmadıklarının hesabını sormadı. Cenab-ı Hakk'ın bu emri gereği. Ben aranızda adaletle emrolunmakla emredildim. Çünkü Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Sizin de bizim de Rabbimiz, sahibimiz, aramızda hüküm verecek olan Allah'tır çünkü. O yüzden Allah ne demişse biz birinci görevimiz olarak ona uygun bir şekilde adaletli davranmak zorundayız. Onun dışında kendimizi, yakınlarımızı asla koruyup kollayamayız. Adaletin hilafına aykırı olacak şekilde. Bununla ilgili de bakın Cenab-ı Hakk'ın iki tane ayeti var. Birincisi Nisa suresi 135. ayet. Yani sık okunuyor, herkes biliyor ama unutuluyor veya önemsenmiyor. Bir şey oluyor, hayatta uygulayamıyoruz bunu. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, künü kavvamine bil kıst, şühedâ elillah, Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutun. Adalet taraftarı olun. Velev ala enfusikum. Velev ki kendi aleyhinize olsun. Bakın öyle bir hüküm verme pozisyonundasınız ki o hükmü verdiğiniz an canınız yanacak. Bir menfaatiniz kaybolacak. Elde ettiğiniz bir şey yok olacak. Ya hakla hükmedeceksiniz ya kendinizi koruyacaksınız. Allah diyor ki hakla hükmedeceksin velev ki kendi aleyhine olsun. Başka evil valideyn. Anne babanız aleyhine de olsa. Hakimsiniz, bir karar verme noktasındasınız. Ananız, babanız sizin o otoritenizi kullanarak ve sizin ebeveyniniz olma otoritelerini kullanarak diyorlar ki şimdi ya diğer insanlar gibi miyiz? Anne baba varken şimdi boş ver ya onu. Sen benim hakkımı ver, ben bir gideyim, sen diğerleri arasında adaletli davran. Bir şey olmaz. Hayır. Adalet neyse o. Vel akrabin, en yakınlar. En yakınlarınızın aleyhine bile olsa siz Allah ne demişse onun yanında olacaksınız. İn yekun ganiyen ev fakiran. Ana onlar zenginmiş, fakirmiş. Bakmayacaksınız buna. Bakın zenginlikte insanlar onun mallarından istifade etmek için çıkarcılık yapar. Adaletten ayrılırlar. Fakirken de bazen diyebilirler ki ya çok fakir bu. Yakınımız zaten. Şu maldan şuna birazcık fazlaca verelim. Mesela belediyelerde değil mi? Devlet kadrolarında olur böyle şeyler. Bir anda acıyasınız tutar ama başkasının malını alır ona verirsiniz. Yaptığınız doğru mudur? Akrabaya böyle mi yardım edilir? Hayır, siz orada adalet ilkesinden taviz veremezsiniz. Adam kayıramazsınız. Bizim adamcılık yapamazsınız. Hemşericilik yapamazsınız. İster zengin olsun ister fakir. Fallahu evlâ bihima. Allah sizden daha yakın onlara. Dolayısıyla siz Allah ne demişse onu yapmak zorundasınız. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا Ağzınızı eğip, arzularınıza uyup sakın ola adaletten sapmayın diyor Allah. Sakın ola bunu yapmayın. Çünkü arzularınız uyduğunuz an Allah yolundan çıkmış olursunuz. Benzeri bir ayet Maide suresi 8. ayette var. يَا يُوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّام۪ينَ لِلّٰهِ شُهَدَى بِالْقِسْتِ Ey iman edenler yine Allah için, şahitliği Allah için yaparak hakkı ayakta tutun. Her daim birinci önceliğiniz hak olsun. Peki önünüze şimdi siz bir makamı ele geçirmişsiniz, seçilmişsiniz halk tarafından veya devlet tarafından atanmışsınız oraya. Bir suyun başındasınız artık. Ve önünüze daha önce kanlı bıçaklı olduğunuz biri geldi. Hakkını aramaya geldi. Eğer derseniz ki şimdi elime düştün. Şimdi canını yakarım senin. Allah da senin canını yakar. Diyor ki: "Vela yecrimennekum şenaanu kavmin ala alla ta'dilu." Bir kavme olan düşmanlığınız sakın sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Orada bencilliği, nefsi ihtirası bir köşeye bırakacaksın. Kanlı bıçaklın da olsa, düşmanın da olsa adalet neyi emrediyorsa ona onu tatbik edeceksin. İ'dilû, ey iman edenler siz adil olacaksınız diyor Allah. Huve ekrabu littakva, çünkü takvaya uygun olan budur. Makamınızı, otoritenizi kesinlikle karşı tarafı ezmek için kullanamazsınız. Çünkü vettekullah, Allah'tan çekinin. İnnallâhe habîrun bimâ te'amelûn. Allah sizin her yaptığınızdan haberdar. Allah'ı atlatamazsınız. Bir ayeti kerime daha iş başında olanlar için, bir yere adam alma pozisyonunda olanlar için, belediye başkanları için, milletvekilleri için, bakanlar için, başbakanlar için, cumhurbaşkanları için, devlet başkanları için, herkes için. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Nisa suresi 58. ayet. Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Ne demek? Emanet bir sorumluluk, bir görev. Değil mi? Bir hizmet paylaşımı belki. Bunu birine vereceğiniz zaman kendi partinizden olanları tercih edin. Kendi cemaatinizden olanları tercih edin. Kendi mezhebinizden, kendi vatandaşınız demiyor Allah. Ne diyor? Ehline vereceksin. Yani işi uzmanına vereceksin. Uzman kim? Ehil kim o işe? Onu tayin edeceksin oraya. Kesinlikle adam kayırmacılık yapamazsınız. Ve izâ hakemtum beynen nâsi, insanlar arasında hüküm vermeniz gerektiği zaman da en tehkumu bil adil, adaletle hüküm vermek zorundasın. Bakın bu ne dedi Allah? Ye'murukum. Allah size emrediyor. Allah'ın emirleri arasında bizim ayrım yapma, seçme şansımız var mı? Sana namazı emreden Allah bunu da emrediyorsa eğer ve bu mülkün temeli ise bundan asla taviz veremezsiniz demektir. Bir ayet-i kerimeyle bitireyim. Yine Resulullah'ın şahsında. Bakın Maide suresi 49. ayet. Cenab-ı Hak diyor ki Resulüne hitaben. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Sen insanlar arasına hükmedeceğin zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin. Yani gelip bir şey sordukları zaman, seni hakem tayin ettikleri zaman yapman gereken, gelin bakalım konu ne bu? Açalım hep beraber Kur'an-ı Kerim'i. Ayetleri görelim. Hükmümüz budur. Böyle diyeceksin. Ve la tettebi' ehvâhum. Kesinlikle sakın onların arzularına uyma. Yani onları kazanmak için Kur'an'dan, Kur'an'ın hakikatlerinden taviz verme sakın. Resulullah söylüyor. Ve ehzerhum. Dikkatli ol onlara karşı. Niye? En yeftinuke an ba'zı ma enzelallahu ileyk. Çünkü onlar seni Allah'ın indirdiklerinden taviz verdirerek yakarlar diyor Allah. Bu konuda dikkatli ol. Eğer onları memnun etmek için Allah'ın hükümlerinden taviz verirsen sen yanarsın onlardan önce. Onlar zaten yanacak ama onları o hükme sen razı ettiğin için başta sen yanarsın diyor. Resulullah'ı bu şekilde uyaran Allah bize, bizimkilere dokunmayacak mı? Allah kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakmaz. Resulü de olsa böyle uyarıyor. Fe in tevellev. Sen görevini yap. Allah'ın indirdiklerini uygula onlara. He, yapmıyorlar mı? O zaman fe'lem ennemâ yuridullâhu en yusîbehum bi ba'dı zunûbihim. Ha, o zaman kendi elle yaptıkları günahlar yüzünden Allah onların başına bir şey getirecek. O sen yine ona karışma ya. Sen söyle hükmünün bu olduğunu belirt. Geç git. Çünkü sen artık kendinden sorumlusun. Tebliğ görevini yaptın. Allah'ın indirdiğini uyguladın. Adaleti tatbik ettin. Kim memnun olursa olsun, memnun olmayan da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesabını verir. Çünkü ve inne kethiran minen nasi lefasikun. İnsanların çoğu yoldan çıkmaya meyilli zaten. Kimse, yani dedik ya hani adalet evet çok güzel ama bize uyduğu sürece güzel. Aleyhimize işlediği zaman herkes adaleti hemen bir köşeye bırakıyor. Cenab-ı Hak bu konuda bizleri çok net bir şekilde uyarmış oluyor. Hem Davud Aleyhisselam örneğinde, hem Muhammed Aleyhisselam örneğinde, hem de bütün Müslümanlar örneğinde.
Evet, evet. Peki. O zaman sen adaleti söyledin. Bir de güven meselesi var tabii. Yani güvenlik olmazsa adalet de sağlayamazsınız. Onun için güven ve tatmin ortamı olması lazım. Onu da Fatih'ten dinleyelim.
Evet, bir devlette olması gereken en önemli vasıflardan bir tanesi de emniyet, güvenlik. Biraz önce Nahil suresinin 112. ayeti okunmuştu. Allah Teala orada bir örnek veriyor. Yani bu bizim için çok değerli ve kıymetli bir şey. Allah'ın verdiği bir örnek. Örnek niçin verilir? Bir konunun en somut bir şekilde karşı tarafa iletilmesi ve anlaşılması. Ne demişti Allah Teala? Ve daraballahu meselen karyeten kânet âmineten mutmainneten. Allah'ın verdiği bir örnek nasıl bir şeymiş, şehirmiş, yerleşim yeriymiş, güvenliğin olduğu. Yani Allah-u Teala ne kadar önem atfediyor. Güvenli bir şehir. Ki bunun biraz sonra çok daha dikkat çekici yönlerini de göreceğiz. Ayrıca mutmainneten, oradaki insanlar tatmin oluyorlar. Yani mutlu yaşıyor. Yani şöyle düşünün, bir şehrin, bir ülkenin halkı o şehre ait olduğu için, o ülkenin vatandaşı olduğu için kendini iyi hissediyor. Biraz önce bir örnek verildi, işte bir pilot arkadaşımız Afganistan'a gidiyor. Bırakın şehri gezmeyi, uçaktan havaalanına inmeye korkuyor. Ya bu korkunç bir şey. Oranın halkı o ülkeden, o ülkenin bir vatandaşı olmaktan mutluluk duyar mı? Göğsünü gere gere dolaşır mı? Tatmin olabilir mi öyle bir şehirden? Ve devamlı da diyor ki يَتِهَا رِزْكُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Her yerden bol miktarda oraya ürün gelir. Yani bir nevi dünya pazarı, dünya fuarı. Onun için Allah-u Teala hani her şehirde, her ülkede bu tür pazarların oluşabilmesi için haram aylardan bahsediyordu. Yani dengeyi kuruyor. İnsanların huzurla her yere gidebildiği, güven içerisinde, senin memleketinde onlar yetişmiyordur ama o ürün yoktur ama diğer yerlerden geliyor ve bir pazar oluyor. Tıpkı biraz sonra örneğini vereceğiz, Mekke gibi. Yani bir çölün ortasında kurulan bir şehir dünyanın en önemli ticaret merkezi nasıl olmuş? Peki bu yetiyor mu? Adalet oldu, emniyet de sağlandı. İlelebet bu şekilde bir şehir ve ülke devam edebilir mi? Hayır. Çok daha önemli bir şey var. Onu yapmamaları, onu ihlal etmemeleri gerekiyor. O da Allah'a karşı yanlış yapmamaları gerekiyor. Siz çok iyi bir adalet sistemi kurabilirsiniz, mükemmel bir emniyet sistemi kurabilirsiniz ama fıtrat dediğimiz yaratılış ölçüleri ve sünnetullah dediğimiz toplumsal yasalara uymazsanız, yani Allah'a karşı yanlış yaparsanız işte bir takım acılar yaşamaya başlarsınız. Ne oluyormuş o zaman? Fekeferat, o şehrin halkı Allah'a karşı yanlış yapıyor. Görmezden geliyor Allah'ın kanunlarını. Feezâkaha Allahu libâsel cû'i vel hâfi bimâ kânû yasnavun. İşte yaptıkları bu yanlış, Allah'a karşı yaptıkları bu yanlış sebebiyle artık Allah o şehrin halkına açlık ve korku. Bakar mısınız? Açlık ve korku. İşte acaba yarın ne olacak? Ekonomi acaba yarın ne olacak? Acaba yarın beni evimden alacaklar mı? Acaba beni içeri atarlar da ben yıllarca kendimi ifade edemeyebilir miyim? Acaba ben yarın işimi kaybedebilir miyim? Acaba ödemeler dengesi bozulur mu? Allah'a karşı yapılan yanlışların sebebi işte bu korkuları Allah'ın o topluma hissettirmesi. Bu korkular bir toplumda vatandaşlar tarafından hissedilmeye başladığında çözülme başlar. Devamında velakat ca'ehum rasulun minhum fekezzebuhu feahazahumul azabu ve hum zalimun. Allah bu tür şehirlere elçi gönderir. Der ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Evlerinize, meskenlerinize güveniyorsunuz. İşte kendi adalet sisteminize güveniyorsunuz, emniyet sisteminize güveniyorsunuz ama Allah'a karşı yanlış yapıyorsunuz diye Allah oraya elçiler gönderir. Tıpkı Mekke'ye Muhammed Aleyhisselam'ı göndermesi gibi. Mekkeliler o dönemde Muhammed Aleyhisselam'ın oraya gönderildiği dönemde aç mıydılar? Hayır. O topluluğu, o bölgenin en müreffeh insanlarıydılar. En zengin insanlarıydılar. Peki bir emniyet korkusu var mıydı? Bize anlatılanın aksine tam bir huzur kentiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mekke ile ilgili bütün tanımlamalarda hep bu sıfat gelir. Güvenliğin sağlandığı, insanların kendini iyi hissettiği bir şehir. Ya bakın Mekkeliler zengin insanlar. Saygın insanlar. Nereden biliyoruz saygın olduklarını? Çünkü Kureyş suresinde Allah-u Teala diyor ki İlâfi Kureyş, İlâfihim rihlete şitâi ve sayf. O bölgedeki bütün insanlar Kureyş'e karşı bir yakınlık hissediyorlar, seviyorlar. Nerede bir Mekkeli görseler o bölgede ona karşı içlerinden bir türlü engel olamadıkları bir yakınlık hissediyorlar. Hani bugün bir takım ülkenin vatandaşlarına insanlar yakınlık hissediyor. Sen şu ülkenin vatandaşı mısın? Ne yapıyorlar hemen? Aa ya senin ülken şöyle, keşke biz de oraya gidebilsek. Senin pasaportun çok değerli. İşte geçen bir iki gün önce her yıl yapılan bir şey var. En itibarlı pasaport sıralaması. Birkaç gün önce neticelendi bu 2018'e dair pasaport şeyi. Dünyanın pasaportu en muteber 199 ülkesinin ilk 100 sırasını şu an hep gayrimüslimlerin ülkeleri. Yani ne demek? Bu pasaporta sahipsen sen dünyada itibarlı bir vatandaşsın. Sen bir yere, herhangi bir ülkede senin başına bir iş geldiğinde ülken senin arkandadır. O ülke sana zarar gelmemesi için her şeyi yapar. İşte Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ın kendilerine elçi olarak gönderildiği dönemde böyle itibarlı kişi idiler. Bütün bölge bunlara ayrıcalık tanıyordu, yakınlık hissediyordu. Bundan dolayı da Mekkeliler rihlete şitâ-i vassâif, yani yaz, kış sürekli ticaret yapıyor. Bütün ticaret koridorları Mekkelilere açık. Hatta tarihçilerin söylediğine göre o dönemde ticaret yapmak isteyen diğer topluluklar Mekkelilerden referans alıyorlar. Ellerinde Mekkelilerin referansı var. Biz Mekkelilerden referans aldık ve o şekilde ticaret yapıyorlar. Peki o dönemde Mekke güvenilir bir şehir miydi? Evet. O kadar güvenilir bir şehirdi ki dışarıdan gelip orada herhangi bir tüccar haksızlığa uğradığında bu işi çözecek sivil toplum örgütlerini bundan 1400 yıl önce oluşturulmuş bir şehirden bahsediyoruz, Mekke'den. Peki emniyet böyle, şey böyle, adalet böyle, ekonomi bu kadar iyi. Allah-u Teala Mekkelileri Muhammed Aleyhisselam'ı onlara gönderdikten 10 yıl sonra niçin tarihe gömdü? Bu adamlar her şeyi yaptılar. Çok iyiydiler. Allah mı kötüydü? Allah'a karşı yanlış yapmışlardı. Bundan dolayı Allah-u Teala, evet siz şunları şunları çok iyi yapıyorsunuz, şu yönüyle çok iyisiniz ama Allah'a karşı yanlış yapıyorsunuz dediği için onları tarih sahnesinden sildi. İşte burada da Allah-u Teala böyle bir topluluğa, yani her şeyin iyi gittiği topluluğa elçilerimizi göndeririz. O elçileri, o toplumu, o elçileri yalanlar ve onlar için artık azap başlar. Yine bir başka örnek vereceğim. O da İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası var. Hepimizin bildiği, derslerimizde sık sık tekrar ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile Mekke'ye geliyor. Temelleri üzerinden Kabe'yi yükseltiyor. Ve ondan sonra Allah'ım elimizden gelen budur, kabul buyur dedikten sonra bir dua ediyor. Yani düşünsenize bir nebi ellerini evladıyla birlikte açıyor ve ondan bir takım taleplerde bulunuyor. İşte Allah'ım biz sana teslim olan kullarından olalım. Bizim zürriyetimiz işte sana teslim olanlardan olsun. Sonra bu Mekke'ye bunların içerisinden bir Resul elçi gönder diyor. Üçüncü istek ne? Allah'ım bu şehri güvenli bir şehir kıl diyor. Ne kadar önemli bir şey. Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Nerede? Bakara suresinin 126. ayeti ve İbrahim suresinin 35. ayeti. Ve izkali İbrahim Rabbi cal hezâ beleden âminen. Allah'ım bu şehri güvenilir bir şehir kıl. Ki verzuk ehlehu mine semerat. Men âmene minhum billahi vel yevmil âhir. Sana güvenen, ahiret gününde hesaba çekileceğinin farkında olarak bu hayatı yaşayan insanlar bundan faydalansınlar. Bu güvenilir şehrin nimetlerinden faydalansınlar diyerek dua ediyor. Yani yaptığı dua ne kadar önemli. Bir şehir ama nasıl bir şehir? Güvenli bir şehir talep ediyor. Eğer o şehir güvenli olursa ki bundan sonraki serilerimizde belki konuşacağız. İnsanlar orada dinini yaşayabilir, ifadelerini, düşüncelerini ifade edebilir, üretim yapabilir, katma değer sağlayabilir, sağlıklı nesiller o şehirden şey yapar ve bütün insanlığa bir katma değer sağlar. Öyle bir şehir. Yani adaletin sağlandığı ve güvenliğin temin edildiği bir şehir. İşte Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını kabul ediyor ve Mekke'yi böyle bir şehir yapıyor. Ve Allah-u Teala sürekli Mekkelilere bunu hatırlatıyor. Bakın sizin işte dört bir yandan size ürünler geliyor. Burada çölde hiçbir şeyin bitmediği, hiçbir üretimin yapılamayacağı bu şehirde bir eliniz yağda, bir eliniz balda yaşıyorsunuz. Peki Allah'a karşı niye yanlış yapıyorsunuz diyerek uyarıyor. Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam onları davet ettiğinde Allah'ın dinine, Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar ki وَقَالُوا اِنَّتَّبِعُ الْهُدَى مَعْكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا. Yani Kasas suresinin 57. ayetinde şöyle diyorlar: eğer doğru yola seninle birlikte biz de girersek yerimizden, yurdumuzdan ediliriz. Yani insandaki yanılgıya bakar mısınız, akıl tutulmasına? Allah'ın yoluna tabi olursak, Allah'ın istediği şeyleri yaparsak elimizdeki bütün imkanlar gider. Mekke'deki güvenlik gider, ekonomik müreffeh hayat gider, her şeyimizi kaybederiz. Bugün de mesela insanlar bakıyorsunuz ya işte çok affedersiniz, tırnak içerisinde söylüyorum, bekara kadın boşamak kolaydır. Sen o ayetleri okuyorsun ama onları yaparsak ne ekonomi kalır, ne şu kalır, ne bu kalır, ne bilmem ne kalır. Bakın bundan 1400 yıl önce aynı söylemi Mekkeliler söylüyor. Hem de nasıl bir ortamda, her şeyin iyi gittiği bir ortamda, yani hiçbir endişe yaşamamaları gereken bir ortamda bunu söylüyorlar. Oysa bugün Müslümanlar her şeylerinin kötü gittiği ortamda hala bu nakaratı söylüyorlar. Diyorlar ki Allah'ın yoluna gelirsek hiçbir iş olmaz. Niye? Çünkü bakın Batı sizin dediğiniz şeyleri yapmıyor. İyi durumdalar. Biz bir de Allah'ın dediklerine göre hareket edersek iyice açlıktan ölürüz. İşte Mekkeliler de böyle söylüyor. Allah bunun üzerine diyor ki evelem nümekkillehum haramen aminen yücbe ileyhi femaratü külli şeyin rizkan milledünne velakinne ekferuhum la ya'lemun. Peki o şu an yaşadığınız Mekke'yi dokunulmaz kılan, emniyetli kılan biz değil miyiz? Biz yapmadık mı bunu? Bizim yaptığımız bir şeyden yararlanıyorsunuz. Sonra bizim yolumuza girersek bu işler bozulur diyorsunuz, öyle mi? Yani insanlık adına tam bir akıl tutulması esasında, ki bugün de yaşıyoruz. Oraya her türlü ürün katımızdan rızık geliyor. Yani sizi biz doyuruyoruz. İnsanlar oraya teveccüh ediyor, geliyorlar, ticaret yapıyorsunuz. Bütün bunları sağlayan biziz. Ve bizim yolumuza girerseniz bunları kaybedeceğinizi mi söylüyorsunuz? Gerçekten de Mekkeliler bunu söylediler ve ne oldu? Tarih sahnesinden silindiler. O dönemin en zengin insanları, o dönemin en entelektüel insanları, o dönemin en ayrıcalıklı ve özel insanları tarih sahnesinden silindiler, gittiler. Peki başka örneği var mı? Evet, bir örnekte Hicr ashabı denilen Hicr suresinde, ki bu konuyla ilgili müstakil bir sure. Allah Teala bunları da örnek veriyor. Velegat kezzebe ashabul hicrin murselin. Hicr ahalisi de gelen elçileri yalancı saymışlardı. Yani bunlar da dönemin kodaman insanları. Nasıl kodaman insanları? Büyük yani bugünün işte şeylerinde yaşıyorlar. Gökdelenlerinde belki. Rezidanslarda, mesken olarak en son teknolojinin kullanıldığı yerlerde, meskenlerde yaşıyorlardı. Ama yanlış yaptılar. Allah'a karşı yanlış yaptılar. Ve ateynâhum âyâtinâ fekânû anhâ mu'ridîn. Her türlü ayetler kendilerine verildi ama yüz çevirdiler. Ve kânû yenuhitûne minel cibâli büyüten âminin. Bunlar dağları taşları yontarlardı. Güven duydukları evler yaparlardı. Yani çok hani bugün de mesela insanlar İstanbul'da mesela öyle uydu kent şeyler var, mahalleler var ki site içerisinde yaşıyor, güvenliği var, akıllı binalar, bilgisayarlarla korunuyor, her türlü imkan var, şu var, bu var. Zannediyor ki ben güvenli bir yerde yaşıyorum. Sen orada yaşarken eğer o şey, o bir iki mahalle sonra eğer anarşi varsa sen aslında güvenli bir yerde falan yaşamıyorsun. Sadece kendini kandırıyorsun. İşte fe akazetümüs sayhatü müsbuhin. Onlar da sabaha girerken dehşet bir sesle sarsıldılar. Her şey bitti. Feme ağna anhum ma kanu yeksibun. Yaptıkları bütün bu iyi işler, bu katma değerler, ortaya koydukları ürünler onları kurtarmadı. Niye? Her şeyleri iyiydi bunların da ama Allah'a karşı yanlış yaptıkları için Allah onları da affetmedi. Yine Sebe halkıyla alakalı örnek, Sebe suresinde biliyorsunuz onlar da güvenli bir ülke yapmışlar. Şehirler arasında mükemmel, yani bugünün belki ulaşım otobanlarını kurmuşlar. Bir şehirden başka şehire güvenli bir şekilde hiç kimsenin başına herhangi bir iş gelmeden gidiyorlar, geliyorlar, ticaret yapıyorlar. Başkalarının gıpta ettiği bir topluluk. Peki ne oluyor? Allah-u Teala bunlar içinde diyor ki yanlış yaptılar ve silindiler. Demek ki toparlayacak olursak evet adalet çok çok önemli. Emniyet çok çok önemli. Bunlar mutlaka olmalı. Ayrıca fıtrata ve sünnetullah'a yani Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda koymuş olduğu ölçülere ve toplumlara koymuş olduğu ölçülere dengeye uygun halde yaşamak şartıyla adalet ve emniyet önemli. Bu olmazsa yine bu işin sonunun iyi olmadığını ayetlerden görmüş oluyoruz.
Evet. Tabii bu gerçekten adalet ve güven son derece önemli ama İslam ülkesi dediğimiz bölgelerde bunlar maalesef ciddi anlamda bozulmuşlardır. İşte bugün görüyoruz. İşte biliyorsunuz Kaşıkçı olayı. İşte bir İslam ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşiyor. Bir İslam ülkesi olan Suudi Arabistan tarafından gerçekleştiriliyor. Bir sürü yanlışlar var, bir sürü şeyler var. Bakıyorsunuz ki tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'den çok ciddi anlamda uzaklaşma olmuş. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle diyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu 19 olabilir ayet numarası ya da 18. Allah şahit ki ondan başka ilah yok. 18 mi? 18. ayet. Peki başka? Bel melaike, melekler de buna şahittir. Başka? Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Yani dengeli davranan, Allah'ın hakkını, kulun hakkını, yani Allah'ın emirlerine uyan, tamamen Allah'ın istediği gibi davranan şeyde Allah-u Teala'dan başka ilah olmadığını bilir. Peki ne demek ulul ilmi kaimen bil kıst? Şimdi mesela Allah-u Teala yani burada sık sık okuduğumuz Hud suresi ilk ayetinde, ilk iki ayetinde diyor ki Estağfirullah elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından, Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunu niye Allah yapmış? Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Allah'tan başkasına kulluk etmek, onu ne hale getirmek olur? İlah değil mi? O zaman bu ayete uygun davranmayan kişiler, başkalarını ne hale getirmiş olurlar? Allah'ın yanında ilah haline getirmiş olurlar. Peki şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de Allah zaten kitabe mufassale, ayrıntılı açıklanmış kitap diyor. Tibyan-ı likulli şey, her şeyi açıklayan kitap diyor. Kur'an böyle dediği halde Bugünlerde biliyorsunuz bir süreden beri Türkiye'de Kur'an-ı Kerim artık gündeme gelmeye başladı. Eskiden tamamen saygı duyulan bir kitap gibi kitap olarak asılıyor, sevap kazanılmak için okunuyor ama anlamak için hiç kimse okumuyordu. Eskiden dediğim ta şeye kadar inebilirsiniz. Emevilere kadar inebilirsiniz. Şimdi Allah'ın mufassal dediği kitaba, ayrıntılı şekilde açıklanmış dediği kitaba, şimdi usulle uğraştığı için Fatih'e sorayım. Ne derler bizim ulema dediğimiz insanlar?
Derler ki bu kitapta kapalı, mücmel lafızlar vardır. Yani ne demek? Eğer birisi açıklamazsa asla anlaşılmayacak kapalılıkta lafızlar var. Açıklayacak olan da işte alimler açıklıyorlar, fakihler açıklıyorlar. Ayrıca işte hadislerle açıklandığına inanırlar şeyin kitabın.
Şimdi Allah ayrıntılı bir şekilde kendisinin açıkladığı bir kitaptan bahsediyor. Bunu da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Ama Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması ki orada hikmettir. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan son Nebi'ye kadar hepsine kitabı ve hikmeti verdiğini, Muhammed Aleyhisselam'ın bize hikmeti öğrettiğini çok sayıda ayette bize bildiriyor. Ama hikmet, yani Kur'an'ın açıklama usulü bugün hiçbir kitapta bulamazsınız. Sen bulabildin mi? Mümkün değil yani. Ne herhangi bir tefsir bunu açıklar, ne fıkıh, yani tamamen tarihe karışmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in kullanma kılavuzu, Kur'an'ın içinde yer alan kullanma kılavuzu Müslümanlar tarafından devre dışı bırakılmıştır. Devre dışı bırakılınca ulema Kur'an'ı açıklamaya başlamıştır. Kur'an'ı ulema açıkladığı an kendini ne yapmış oluyor? İlah yerine koyuyor değil mi? Onun için bakıyorsunuz ki bugün İşte bir sürü şeyler var. İşte efendim dinden dönenin öldürülmesi, zındıkların öldürülmesi. Yani zındık dediğimiz dıştan efendim diyor ki Müslüman görünümlü ama münafık. Öldürülmesi. Ondan sonra işte boşanma, evlenme, ne bileyim işte kadın hakları şu bu falan. Şimdi batılılar Müslümanları bunlarla suçladığı için Müslümanlar kendilerini savunmaya çalışıyorlar ve bir takım şeyler söylüyorlar ve bunlar ortaya konuyor. Mesela kadınların dövülmesiyle ilgili Allah nasip etti işte kölelik, cariyelik falan. Bakın sadece size ibret olsun diye söylüyorum. Bu kitap senin yanında mı? Allah rızası için şuna bir bakın. Yani Allah'tan başkasını ilah yapmanın ne hale geldiğine bir bakın. Bakın bu Mebsut. Hanefi mezhebinin en temel kitabı sayılır. Şimdi burada konular çok ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Mesela biz talebeyken buradan bir ay abdeste yüzün yıkanmasıyla ilgili şeyleri okuduk. Bütün mezheplerde okuduk. O zaman fıkhı anlamaya başlamıştım. En çok okuduğum kitaplardandır. O zaman bunları bilmiyorduk tabii. Bize bir anlatılmamıştı. Allah rızası için bakın bu kaçıncı ciltti?
10.
10. cilt. Yok 9. 9 mu 10?
Şu an okuduğumuz
10. cilt. 10. cildin 6. sayfasında kadınların cariye yapılmasının delili ne biliyor musunuz? Bakın kölelik ve cariyelik konusunda çok haklı olarak batılılar tenkit ediyor. Çünkü kimsenin fıtratına uymaz. Şimdi esir bir kadını alıyorsun, yatağa atıyorsun. Şu İstanbul Üniversitesi'nin ana yerleşkesi harem dairesidir. Ne demek? Padişahın seçtiği cariyeler oradadır. Hangisini istersen ondan beraber olur. Az önce Osmanlılara anlattım. Yöneticiler bundan haberdar değil. Zannediyorlar ki Allah'ın onlara verdiği yetki. Şu delile bakar mısınız Allah rızası için? Şimdi bak diyor ki Galallahu Teala sen o ayeti bir bulsana. İstahyu nisa'ahum. Bu Gafir suresiydi. 9. ayet mi? Neyse. Bak, şeyin Allah böyle demiştir. Kadınlarını sağ bırakın. 25 mi? Bir oku bakayım. İstahyuni sayanım sözünü Allah mı söylemiş? Okur musun oradan?
Bu 23. ayetten aslında başlayalım. Velakad erselna Musa bi ayatina ve sultanin mubin ila firavune ve hamane ve karune. Hani Musa'yı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a açık delillerle, belgelerle gönderdik diyor Allah. Fekalu sahirun kezzab. Onlar da Musa Aleyhisselam'a sihirbaz ve yalancı dediler. Felemma ca'ahum bil hakki min indina, katımızdan hak gelince onlara, kalu dediler ki, onlar kim dedi? Firavun, Haman ve Karun. Uktulu ebna ellezine amenu ma'ahu. Onların, iman edenlerin çocuklarını öldürün. Yani onlarla birlikte
iman edenlerin, evet, çocuklarını öldürün.
Evet. Vestahyu nisa'ahum, kızlarını, kadınlarını ise sağ bırakın, öldürmeyin.
Kimin sözüymüş istahyu nisa'ahum? Firavun. Bu ne diyor? Allah böyle dedi diyor. Tam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ama kimin sözü olarak? Allah'ın sözü olarak mı geçiyor? Peki neye delil alıyorlar biliyor musunuz? Onların diyor şeyi bırakılması,
sağ bırakılması,
vel istihya'u el istirkaku. Onları sağ bırakmak, onları cariye yapmak demektir. Cariye. Cariyeliğe neyi delil aldıklarını görüyor musunuz? Bunların Müslüman olma şansı var mı? Hı? Peki, bakın bu mezheplerin %100'ü cariyelerin cinselliğinden yararlanmayı caiz görürler. Esir kadınlar. Peki şu ayet okuyacağım, bir dikkat edin. Bakın ben okuyacağım, sizden cevap bekliyorum. Yani hükmü sizden istiyorum. Nur suresi 32. ayet. Ve enkihul eyyama minkum. Sizden bekar olanları evlendirin. İster şey bekar ve dul diyelim. Yani evli olmayanları evlendirin. Vessalihine min ibadikum ve imaikum. Yanınızda bulunan esir kadın ve erkeklerden durumu uygun olanları da evlendirin. Bakın neyi emrediyor? Yanımızdaki esir kadın ve erkekleri
evlendirmeyi
Allah ne yapıyor? Bize durum uygunsa, hepsinin durumu uygun olmaz ki. Durumu uygun olanları evlendirin. Şimdi dersiniz ki hadi şu kadını evlendirdim birisiyle, gitti kocası geçindirdi. Bu esir erkek memleketinden gelmiş. Ben bunu nasıl evlendireyim? Fakirdir diyebilirsiniz. Diyor ki in yekunu fukara'e yunihumullah min fadli. Fakirseler, evlendireceğiniz ister hürüs ister esir olsun fark etmez. Fakirliği gerekçe göstermeyin diyor. Allah onu kendi ikramıyla ihtiyacını karşılar. Korkmayın, evlenenler bunu hep yaşamışlardır. Ondan sonra vallahu vasi'un alim, Allah'ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Şimdi bak burada, buraya kadar ne dedi esirler için? Evlendirin dedi. Peki evlendiremeyeceğimiz kişiler için ne diyor? Ya, evlendirecek birisini bulamazsın her zaman için. Sen de evlenmek istersin, bir türlü kafana yatan birisini bulamayabilirsin. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاهًا. Evlenme imkanı bulamayanlar da iffetli davransınlar. Evlenme imkanı bulamayan sadece hürler mi? Bu ayete göre. Cariyeler ve esir, yani erkek ve kadın esir olan köle ve cariye dediğimiz kişiler de aynı gruba giriyor. Yani evlenemiyorsa tek seçeneği nedir? İffetli davranma. Peki evlenme konusunda hür ve esir farkı var mı bu ayette?
Yok.
İffetli davranma konusunda var mı? Peki bu ayet çok açık ve net değil mi? Esir kadın da olsa nikahsız ilişkiye imkan veriyor mu bu ayet? Şimdi buyurun bakın, bütün mezhepler esirle nikahsız ilişkiye fetva verirler. Şimdi işte insanlar kızıyor, ya bırakın Allah aşkına, onlar zavallı gençler, bilmiyorlar ki. Öyle bir yapı oluşturulmuş ki, işte din onların ortaya koyduğu şey, Avrupa, Amerika'da bunu kullanıyor. Bütün dünya, işte İslam bu beyler. Çünkü bugün dünyanın önünde tek seçenek İslam kaldı din olarak. İslam'a gelmemeleri için işte İslam bu diye örnekler ortaya koyuyor. Ve maalesef bakın çok daha iğrenç bir şey, metinden okumayacağım. Aynı ayetin, bakın evlenme imkanı bulamayan esirler, esir kadınlar ne yapacak? Sadece tek seçenekleri var, iffetli olacak. Peki yanında bulunan kişi nikahsız onu yatağa atabiliyor mu? Hiç mümkün değil. Çok sayıda ayet var da burada çok okuduk onu. Şuraya bir bakırsın, metinden okumayacağım, mealden okuyacağım. Diyor ki, dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cahil cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Para kazanmak için cariyeleri fuhşa zorlamayın diyor. Lan bu ne? Cariyeler iffetli davransın denen ayette böyle bir şey olur mu? Bu söz Allah'ın sözü olur mu? Allah'a bundan daha büyük iftira olur mu? Evet. Bundan daha büyük iftira olur mu Allah'a? Siz böyle bir ortamda hangi hürriyetten bahsedeceksiniz? Bakın bugün işte şeydeki Arapların en çok değer verdiği kişi İbn-i Teymiye'dir. İbn-i Teymiye ne diyor biliyor musunuz? Kafirlerin karısını, kızını elde ettin mi yatağa atabilirsin diyor. Bu dine yeryüzüne kim inanır? Buna kim güvenir? Şimdi camiye gidiyorsunuz. Mesela bu sabah da yahu hakikaten şu müezzinleri dinlemek yani artık dayanılmıyor. Yani çekip böyle bir dayak atası geliyor insanın ya. Bir Fatiha ile cennete sokmadıkları kimse kalmıyor. Lan şu Fatiha'nın mealini bir oku bakayım ki kimse ondan cennete gider mi? Vatandaşlar da zannediyor doğru. Ne olacak? Onun için geçen de Amerika'dan gelen, orada yaşayan bir kızcağız bayramda gelmişti. Şunu söyledi. Dedi ki hocam, şimdi Türkiye birkaç, 2-3 senedir Türkiye'de. Hocam dedi, eğer Kur'an-ı Kerim'i görmesem, ben bu dini asla kabul etmem. Yahu geldim diyor. Ya bir tane abdesti namazı adamlar, güvenemiyorsun ya. Güven diye bir şey yok. Çünkü ne? Yani dini bu hale getirenler, o insanları sömürmek için ne yapmazlar ki? Bakın şimdi diyor ki, iffetli kalmak istiyorsa fuhuşla zorlamayın. İstemiyorsa ne yapacaksın? Zaten seninle beraber olmuş iffetli kalmayın. O zaman ne, affedersin, genel ev yapıp para kazanacaksın değil mi? Ve buna neyi delil getireceksin? Ayeti. Bu ayeti niye bu ayete niye bu manayı vermişler biliyor musun? Bak diyor ki Arapça bilenleriniz dinlesin. Ve la tukrihu fetiyatikum alel bigai. Genç kızlarınızı isyana zorlamayın. İn eradne tahassunen, evlenmek isterlerse. Kızım onunla evlenme bakın ne onun ne çulsuzun teki. Ben seni ona vermem demeyin. Tabtavun aradal hayati dünyalık isteğiyle. Litebtavu ha. Evet, litebtevu aradal hayati dünya. Böyle dünyalık bir takım menfaatlerin peşine düşerek böyle yapmayın. Kızım o kim? Bizim aileye yakışmaz falan demeyin. Eğer Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara uyuyorsa. Şimdi bunu hiçbir mezhep kabul etmiyor. Çünkü genç kızları, evlenmemiş kızları Hanefi'nin dışındakiler zorla evlendiriyor. Akşam geldi mesela şu aşağıda bir otopark var, orada bir kızcağız var. Benim kız kardeşime gelmiş burada demiş ki ben tarladan geldim, babam dedi ki seni evlendirdik. Hadi gideceksin. İtiraz hakkı yok. Geldik buraya, oğlan da benden haberi yok diyor. Ne olur, o beni seviyor ne ben onu seviyorum. Ama ayrılamıyoruz birbirimiz. Şimdi buna fetva verirseniz bu ayete doğru mana veremezsiniz. Hanefiler hürriyeti yaklaşırlar güya ama Hanefi'de de kızın alnına tabancayı daya, erkeğin de alnına daya, evleneceksin, evlensin, mahkemenin huzurunda olsun gene geçerlidir. Dolayısıyla bakın Kur'an ne hale getirilmiş, İslam ne hale getirilmiş. Artık kendimize dönme mecburiyetimiz var. Ama burada şunu da şey yapayım, az önce dersin başında size Osmanlılardan örnek verdim. Bugün bakın bu yanlışlara rağmen yargı sistemi Batı ile asla kıyaslanamayacak kadar güzeldir. Yani her şey böyle değil ki. Mesela Osmanlı'da jandarma ve polis teşkilatı yoktu. 19. asırda kuruldu. Çünkü herkes polis ve jandarmaydı. Herkes çevresine dikkat ediyordu. Ben mesela Erzurum'da bizim sokaktan öbür sokağa giderdik. Öbür sokağın çocukları hayırdır ne arıyorsun diye gelip bizi sorguya çekerlerdi. Çünkü herkes kendi evine değil sokağına ve mahallesine sahip çıkıyordu. Jandarma teşkilatı 1839'da kurulmuştur. Polis teşkilatı 1845'te kurulmuştur. Savcılık 1879'da kurulmuştur. Ve bugün bak Osmanlı'da ben bu işte doktorayı yaparken ki doktoranın bitişi 1984'tür. Hakikaten böyle içimde yara olan bir husus. Allah'a şükür yani bu sahada yapılmış bu seviyede bir başka çalışma dünyada yok yani benim bildiğim kadarıyla. Yani bu saadet tek. Çünkü 21 sene mahkemenin binlerce araştırmacıya yardımcı olmuşuz. Şimdi gerçi bunu başlangıçta yapmıştık da doktorayı bitirdik. Basıldı, Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Mesela takdimde de Halil Nalcı'nın da takdimi vardır burada. Kültür Bakanlığı almaya değer bulmadığına dair bir yazı gönderdi. 2 dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane ödemeli gönderir misiniz diye. Düşünebiliyor musunuz? Hala bu çalışma Türkiye'de önemsenmez. Neyse. Şimdi bakın ben bu çalışmayı yaparken ya birisi geliyor diyor ki ben şey Fatih gelip mahkemeye beni veriyor. Diyor ki işte ben diyorum hocamdan işte şu kadar alacağım var vermesini isterim. Hakim bana soruyor. Evet diyorum doğru. Yahu kardeşim araştırıyorum ya bir tanesi hayır desin de şu şahitlerle nasıl ispatlandığına bakayım. Ya niye böyle? Hiç kimse hayır demiyor. Meğer kayda geçsin diye mahkemeye geliyorlarmış. Borcun ödendiği işte bir takım şeyler kayda geçsin diye geliyorlarmış. 3-4 ay aradım da şahitli bir şey, dava bulabildim. Peki ceza yargısı? Ceza yargısıyla ilgili bir defterin arkasında birkaç tane ceza davası vardır. O da çok basit. Kabahat cinsinden şeylerdir. Ve Osmanlı'da yani Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın en temel prensipleri bir, beraat-i zimmet asıldır. Ne demek? Kişinin suçsuz ve günahsız olması temel prensiptir. Onun için birisine suç isnat ettiniz. Ben bu suçu işlemedim dediyse başka bir savunma istenmez. Asla. Suçsuzluk ispat edilemez. Bugün suçsuzluğunu ispat et deniyor. Ya 2 kere 2'nin 4 etmediğini, 5 etmediğini ben nasıl olmayan şey ispat edilir mi? İspat varlığını göstermektir. Yokluğu göstermek değil ki. Ben yapmadım dedim biter. Şahitler getirirsiniz. Şahitlerin mahkemede orada ifade verirler. Mesela böyle had ve kısas davasıysa yani böyle ağır suçlar işlenmişse mahkemede de şahitlerin şahitliği dinlenmişse şahitlerin güvenilirliğin tespitine kadar suçlu tutuklanabilir. Suçlu değil zanlı. Şimdi efendim Gizli şahit diye bir saçmalık var yani bizim hukukumuzda. Böyle şey olur mu ya? Ne demek gizli şahit? Ne demek gizli şahit ya? Efendim diyor ki falancayı yakaladık. Onun söylediği sözden dolayı da filancayı da tutukladık. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Bu nedir? Batı hukukunun bize, Batı'nın bize attığı kazıklardan bir tanesidir bu. Çünkü eskiden hakim şey prensip şuydu. O hakimlik makamında sanık makamında oturan kişinin suç işlediğini kabul ediyorsan hakim de suç işleyebilir. Hakim suç işleyip de makamına sığınamaması lazım. Dolayısıyla hakimin takdir yetkisi sıfırdır. Objektif delil esası vardır. Ama bugün Batı'dan gelen yargı sisteminde, işte 19. asrın sonlarında gelmiştir o, her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Tam bir ilah. Eskiden Osmanlı'da her vatandaş kamu aleyhine olan, kamu aleyhine işlenen bir suçta dava açılmış sayılır, her vatandaş gidip orada şahitlik yapabilirdi. Ayrıca şeye lüzum yok, savcılık diye bir kurum yoktu. Şimdi vatandaşa suç isnadında bulunan devlet, devletin savcısı, kararı veren devlet, vatandaş orada tamamen ne kadar delil getirirse getirsin, hiçbir delil hakim bağlamaz. Hakim her şeyi ceza davasına delil olur, hiçbir delil hakim bağlamaz. Böyle şey olur mu? Onun için bakın, şurada işte bizim Süleymaniye Vakfı'nın önden çıkın, müftülüğe doğru gidin. Orası eski Yeniçeri Ocağı'dır. Orada zindan denen bir yer vardır, orayı bir görün. En fazla 20 kişi girer oraya. Önü de hem halice hem boğazı açık şahane bir bahçedir. Yüksekliği en az 4,5 metredir. Havadar. Şimdi bakın burada şey var. Önümde bir belge var. Bunu çok kısaca size özetleyeyim. Yani çok az bulunan belgelerden bir tanesi bunu İslam Muhakeme Hukuku kitabımıza koymuştuk. Davut Paşa yakınlarında şey yapıyor. Yatsı namazı öncesinde devletin iki üst düzey yetkililisi arasında dil dalaşı oluyor. Birisi sipahi, birisi zaim. Yani devlete çok yakın böyle tımar denen arazilerin kendilerine tahsis edildiği, savaş için asker yetiştirilen kişiler. Bak asker yetiştirirken de askerin masrafını o araziden karşılıyor. Devlete yük olmuyor. Birisi diğerine diyor ki sen diyor kadın kapatırsın diyor. Yani zina edersin diyor. O da ben utandım diyor. Ertesi gün şahitlerle mahkemeye başvuruyor. Mahkeme şahitleri dinliyor. Soruyor. Sen bunu söyledin mi? Hayır ben söylemedim diyor. Zaim sipahi zaime, zaim daha yüksek seviyedeki devlet görevlisi, sipahi daha alt seviyede. İki tane şahit dinleniyor. Şahitler için birisi görevlendiriliyor. 28 kişiye soruluyor. Bu şahitler güvenilir midir? İki şahit dinlenmiş. Öyle gizli şahit falan filan değil. Her biri de bunlar güvenilirdir diye rapor verince, ki hepsi yazıya geçiyor, kayda geçiyor. Rapor şeyini verince, ondan sonra bu defa o zaim için bölgenin, burada hepsi isimleri yazılmış, bölgenin en önde gelen kişilerine, çok güvenli insanlara soruyor. Bu adam ahlaklı namuslu bir isim. Bunun namussuzluğunu biliyor musun? Onu yakından tanıyan mesai arkadaşlarına, aynı mahallede tanıyan kişilere ama güvenilir insanlar, hepsinin isimler yazılmış. Onların hepsi de, 14 kişinin hepsi de diyor ki, mahkemeye gelip şahitlik yapıyor. Diyor ki bu adam namusludur, böyle bir ahlaksızlığına şimdiye kadar hiç duymadık, şahit olmadık. Bütün bunlar tespit edildikten sonra o sen kadın kapatırsın yani zina edersin diyen adama 80 kırbaç vurulmasına karar veriliyor. Peki bu dava kaç gün sürer? Öğleden sonra bitiyor. Bir gün bile sürmüyor. Tamam mı? Osmanlı'da 3 gün süren bir dava bulmak için yıllarca araştırma yapmanız gerekir. Sürmez. Davalar uzayınca birçok kimse işte geçen de bir avukat geldi. 20 yılda sonuçlanmayan dava var diye. O ne demek ya? Öyle şey olur mu?
Hocam benim 5 senedir
bir işten attım. Evet. Dolayısıyla bizim gerçekten bütün dünyaya örnek bir yargı sistemini yeniden kurmamız lazım. Artık şu Batı'nın devlet sistemimizi tamamen dıştan kontrollü hale getirmesi şeyine tümüyle son vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten çok şey, çok sayıda ayet var ama onları inşallah daha sonra başka vesilelerle okuruz. Yani bir, yeniden Kur'an-ı Kerim'e yönelmek zorundayız. Emevilerden sonra İslam diye bir şey kalmamıştır. Bunu tekrar Kur'an-ı Kerim elhamdülillahimizde tekrar inşa etmemiz lazım. Şu anda sosyal medya denen bir olay var. Şu anda bütün dünyanın hazır olduğu bir anda onlara doğru İslam'ı anlatmak zorundayız. Sadece ki İslam ülkelerinde değil, bütün dünyayı Allah'ın dinine çağırmamız lazım. Çünkü ben ne kadar Allah'ın kuluysam falan Amerika'daki de, Kuzey Kutup bölgesindeki, dünyanın her yerindeki her insan da o kadar Allah'ın kuludur. Benim ne kadar su içmeye ihtiyacım varsa onda vardır. İşte su gibi, hava gibi hepsinin Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı vardır. Müslümanlar olarak önce kendimizi düzeltmemiz, önce şu ülkemizi örnek bir ülke haline getirmemiz gerekir. Bütün dünyaya, ki o kadar kolaydır ki bu. Yani çünkü Allah'ın kitabı bu. O kadar kolay Allah'ın kitabıyla hareket ettiğiniz zaman sadece ekonomi değil, ekonomiyi, hukuku, her şeyi yani, sosyal yapıyı, her şeyi Allah'ın kitabını uydurmamız lazım. Ve bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Allah-u Teala'nın bütün dünyaya bu dinin yayılacağına dair ayetleri var. Huvallezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu ale dîni kulli. Resulünü o Kur'an-ı Kerim'le gönderen odur. Hak dinle gönderen odur ki bütün dinler üzerine hakimiyet kursun. Bugün şimdi Yahudi bunu biliyor, Hristiyan bunu biliyor. Ama onlar istiyor ki dünya hakimiyetini Kur'an'a uymadan yapalım. Onun için bugünkü ortalığı karıştırıyorlar. Onların da bu yanlışlarını engellememiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.